Evet sevgili kardeşler, her zaman olduğu gibi bugün de sizleri Rabbimizin o engin, eşsiz sevgisiyle selamlıyorum. Candan ve yürekten. Evet biliyorsunuz ki Yaratılış kitabının ilk 3 bölümüyle ilgili yapmış olduğum konuşma 10. konuşmaydı. Bugün 11. konuşmayla konumuza devam edeceğiz. Tabii ki öncelikle 10. konuşmayı nasıl bitirdik, nasıl tamamladık onu hatırlatarak 11. konuşmayla yola birlikte devam edeceğiz. Şöyle 10. konuşmayı tamamlamıştım, bitirmiştim anımsarsanız. Şeytan ne yapıyor? Aklımızı yalanlarıyla darmadağın etmeye çalışıyor. Nasıl yapıyor bunu? Rab'den bizi uzaklaştırarak. Ve gerçekten de bunu en güzel örneğini anımsarsanız Rabbimizin çölde denenmesinde görmüştük. Biliyorsunuz ki şeytan Rabbimize de 3 kez sinsi yaklaşımlarıyla ne yaptı? Saldırmıştı. Ama Rabbimiz de nasıl karşılık vermişti? Yazılmıştır diyerek Tanrı'nın, Rab Tanrı'nın söz ile karşılık vererek iblisi geriye püskürtmeyi başarmıştı anımsarsanız. Bu da bize neyi açıklıyordu? Rabbin sözünü hangi oranda bilirsek, Rabbin sözünde hangi oranda gelişip güçlü bir duruma gelirsek, o oranda da şeytanın sinsi yaklaşımlarına karşı dik bir duruş sergilemek mümkün hale gelecektir. O yüzden Rabbin sözüne sımsıkı sarılmalı. Çünkü o bizim ancak sağlıklı bir şekilde yol almamızı sağlıyor. Bu nedenle Romalılara yazılmış olan mektuptan bir ayet kullanmıştık. Anımsarsanız 1. bölümde Romalılar mektubunun 1. bölümünde 16. ayette sözün önemiyle ilgili olaraktan şöyle bir ifade yer alıyordu. İman eden herkesin kurtuluşu için diyor Tanrı'nın gücüdür. Bakın görebiliyor musunuz? Evet Rabbin sözü bizim kurtuluşumuzu sağlıyor. Kutsal Ruh'un eşliğinde. Ve aynı söz ne yapıyor? Bizim güçlü bir şekilde iman hayatında yol almamızı sağlıyor. Demek ki Rabbin sözü eğitiyor, öğretiyor ama eğitmekle, öğretmekle kalmıyor. Aynı zamanda da şeytanın ateşli oklarına karşı dik bir şekilde durmamızı, savunmamızı, ona karşı iyi bir şekilde savunma imkanı sağlıyor bize. Elimizde var olan diri söz sevgili kardeşler. O yüzden kutsal kitapta yasanın tekrarı 6. bölümde 6. ayette şöyle bir ifade yer alıyordu. Size verdiğim buyrukları aklınızda tutun. Görebiliyor musunuz? Rabbin sözü gerçekten de bizimle özdeş olmak zorunda. O yüzden Davut da bu gerçeği kavramış olan Davut da harika bir şekilde 40. mezmurda 31. ayette şu gerçeğin altını çizdi. Yasan dedi, yani sözlerin, buyrukların yüreğimin derinliğindedir diyor. Yani sinmiş vaziyette Rabbin sözleri hayatımızın eğer koparılıp atılamaz bir parçası durumundaysa, işte o zaman kaymadan, düşüşler olsa bile kaymadan, bakın yok olup gitmeler olmasa bile kesinlikle ayağımız kaymadan sağlıklı bir şekilde ilerlemek mümkün hale geliyor ki bunu harika bir şekilde söylüyor 37. ayette 31. ayet 37. mezmurun 31. ayeti önceki olan 40. mezmurun 8. ayetiydi. Düzeltiyorum. Evet, şöyle diyor, ayakları kaymaz diyerek ne yapıyor bizi? Teselli ediyor. Hamdolsun. Demek ki değerli kardeşler, şeytan akıllarımızı yalanlarıyla darmadağın etmeye çalışıyor. Bizleri ait olduğumuz Rab Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışarak. Ama Tanrı'nın bizler için sağlamış olduğu silahları bizler de eğer kullanırsak, o silahlar aracılığıyla bütün saldırıları geriye püskürtmek mümkün hale gelebiliyor. Öyle ki 2. Korintoslardan bir ayetle bunu desteklemiştik. 10. bölümün 5. ayetinde safsataları, yani nedir safsatalar? Boş sözler, asılsız sözler, temelsiz sözleri diyor ve Tanrı sözüne, bilgisine karşı diklenen diyor, her engeli yıkıyoruz. Peki nasıl yıkıyoruz? Rab Tanrı'ya olan, onun diri sözüne olan bağlılığımızla. Yani açarsak bunu, kutsal ruhun yönetiminde ve sözün ışığında adımlarımızı atarak dedik ve bu şekilde 10. konuşmayı noktaladık. Şimdi 11. konuşmayla devam edeceğim. 6 ve 7. ayetleri okuyalım isterseniz. 6 ve 3. bölüm 6 ve 7. ayetler. Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için, bakın ne diyor, çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. Ve 7. ayet diyor ki, ikisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden bunun bir sonucu olaraktan, bir utancın sonucu olaraktan, ki utançla hiç yüzleşmemişti bunlar. Çünkü kutsal yaratılmış varlıklardı. Tanrı gibi kutsaldılar. Ve bu yüzden düşüş sonrası, günaha düşüş sonrası hemen çıplak olduklarını anladılar. Ve bu yüzden incir yaprakları dikip ne diyor? Kendilerine önlük yaptılar. Evet. Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgilik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. Kocası da yedi diyor. 6. ayet. Şimdi burada çok ilginç bir nokta var sevgili kardeşler. Hava meyveyi alıp yediğinde değil, Adem sorgusuz ve sualsiz bir şekilde meyveyi yediğinde gözlerinin açılmış olması bana göre gerçekten de kayda değer niteliktedir. Yani aslında kutsal kitabın denge içerisinde olduğunu gösteren bir noktadır. Çünkü neden acaba Hava yer yemez, gözler açılmadı da Adem yedikten sonra gözleri açıldı? Çünkü sevgili kardeşler, biliyorsunuz ki Rab Tanrı kiminle sözleşme yapmıştı? Onları biliyorsunuz yarattıktan sonra, yarattığı o kusursuz oluşum içerisine Adem'le Hava'yı yerleştirdikten sonra ikinci bölümde, Yaratılış Kitabı ikinci bölümün 17. ayette Adem'e Rab Tanrı dedi ki iyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesinden yeme. Yemeyeceksin dedi. Çünkü dedi ondan yediğin gün kesinlikle öleceksin. Şimdi Tanrı Adem'le böyle bir sözleşme yaptı. Sözleşmeyi Adem'le yapmış olduğu için Adem karısına uyup meyveyi yemekle bu sözleşmeyi bozmuş oldu itaatsizliğin sonucu olarak da. Ve bunun sonucu olarak gözler açıldı sevgili kardeşler. Şimdi eğer sonuç buysa, önümüzde duran sonuç buysa, o zaman burada iki önemli noktayı görmek gerekiyor değerli kardeşler. Nedir onlar? Bunun birincisi, insan gerçeğe, Tanrı gerçeğine sırtını döndüğünde o zaman yüzü yalana odaklanmış oluyor sevgili kardeşler. Yani bir şekilde bizler tanrısal gerçeğe sırtımızı döndüğümüzde, çevirdiğimizde yalana tutsaklık mümkün hale gelmiş oluyor. Ve tabii ki bu yalana bağlılık da bunun da bir getirisi var. Yani bunun sonucuna da katlanmak zorunda kişi. Bu gerçeği Selanikliler mektubu ikinci mektupta, Selanikliler yazılmış olan mektubun ikinci mektubun ikinci bölümünde 10. ayetinde bu gerçek bakın şu şekilde ifade ediliyor. Yani neden bu kişiler yalana tutsak oluyorlar? Çünkü mahvolanlar gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. Neden? Çok net. Gerçeği sevmeye yanaşmadıkları için. Yani gerçeğe sırtını çevirmiş oldukları için mahva, yani yok oluşa sürüklenmekte bu insanlar. Bu birinci noktamız. İkinci noktaya baktığımız zaman gönül rahatlığıyla şunu söylemek mümkün. Hava aldatıldı iblis tarafından. Bu doğrudur. Ama Adem'in seçme hakkı vardı. İki seçenek vardı. Ya karısının sözünü dinleyip verdiği meyveyi alıp yemek ya da bir dakika ya dur. Sen ne yapıyorsun? Ben sana söylemedim mi? Bu meyvenin, bu ağacın meyvesinden yemeyeceksin diyerek Tanrı'nın kendisiyle yapmış olduğu sözleşmeyi anımsatarak onun karşısında dik durması gerekiyordu. Ama ne yaptı? Seçimini Tanrı'dan yana yapmak yerine eşinden yana, karısından yana yapmış oldu. İşte bu yüzden haberci Pavlos da bu olayı dile getirirken Romalılara yazmış olduğu mektubun 5. bölümünde özellikle altını çizerek Adem'i sorumlu tutuyor sevgili kardeşler. Bakın bu çok önemli. Kadını değil Adem'i sorumlu tutuyor. Genelde halk dilinde ah hava ah hava diyoruz ama aslında burada erkeğin baş sorumlu olan kişinin erkek olduğu için aslında bizler ona odaklanmamız gerekiyor. Şöyle diyor haberci Pavlos 5. bölümün 18 ve 19. ayetlerinde bir adamın diyor söz dinlemezliği yüzünden bakın bir adamın kadının değil bir adamın söz dinlemezliği yüzünden birçoğu günahkar kılındı diyor. Bir adamın söz dinlemezliği yüzünden yani Rab yani Adem'in itaatsizliği yüzünden günah dünyamıza girmiş olmasının bir sonucu olarak günah ne oldu? Tüm dünyaya yani tüm insanlığa bulaşmış oldu sevgili kardeşler. O zaman şunu diyebiliriz. Adem'in günahı, sevgili kardeşler, Adem'in günahı, itaatsizliği nasıl ki iman etmeyenleri etkileyebiliyorsa, yani onun günaha düşmüş olmasının sonucu tüm insanlık günahkar olmuş olduğu için, aynı şekilde değerli kardeşler, Rabbimiz Mesih İsa'nın doğruluk eylemi de, yani çarmıh ölümüne sadık kalmış olmasıyla, itaat etmiş olması, iman etmiş olanların da aklanmasını sağlamıştır. Görebiliyor musunuz? Evet, Adem aracılığıyla günah dünyamıza girdi. Tüm insanlık günahlı oldu. Ama bir tek kişinin itaati, yani Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in itaati, çarmıh ölümü tüm insanlığın, iman aracılığıyla tüm insanlığın kurtuluşu gerçekleşmiş oldu sevgili kardeşler. Gerçekten de Korintos'a yazılan 2. mektuba baktığımız zaman 5. bölümün 21. ayetinde gerçekten de bu kurtuluşu net bir şekilde özetleyen bir ayettir. Tanrı diyor, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Bakın, Adem sayesinde günahlı olduk. İsa Mesih'e iman sayesinde de onun doğruluğunu kuşanmış olduk, giymiş olduk sevgili kardeşler. Ve şunu söyleyebiliriz sevgili kardeşler. Bunun sonucu olarak iman eden herkesi İsa'nın doğruluğuna ve kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Hamdolsun. Evet, Adem'in soyunun eski yaratılışın başıydı, biliyorsunuz. Adem, insan soyunun, yani eski yaratılışın başıydı. Çünkü hepimiz Adem ve Havva'dan gelen kişileriz. Ve onun aracılığıyla dünyamıza ölüm girdi. Ama diğer taraftan da hamdolsun ki Tanrı İsa Mesih'i ne diyor kutsal kitapta? Yeni yaratılışın başı olarak görmekte. Yine haberci Pavlos bunu Korintoslara yazmış olduğu 2. mektubunda 5. bölümün 17. ayetinde harika bir şekilde altını çizerek önümüze koyuyor. Eğer bir kişi Mesih'te ise, yani İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul ettiyse, yeni bir yaratıktır. Yani iman aracılığıyla yeni doğuş gerçekleşmiş olduğu için kişi yeni yaratık özelliğine sahip oluyor. Ve bunun sonucu olarak da diyor ki eski şeyler gitti, işte hepsi, yani her şey yepyeni oldu diyor. Demek ki Mesih'te eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Onun ölümü ve ölümden görkemle dirilişiyle sonsuz yaşamın ve bununla birlikte doğruluğun sahipleri olmuş oluyoruz. Bakın, yine söylüyorum, bu çok önemli. Bizler doğru kişiler değiliz. İman aracılığıyla Rabbimizin doğruluğunu bizler giyinmiş oluyoruz. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki bir taraftan günahın sonucu olan ölüm egemendir. Yani günah sonucu ölüm dünyamıza girmiş oldu. Ama diğer taraftan da değerli kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in inayeti, yani onun kayrısı aracılığıyla doğruluğu devam etmektedir. Neden? Çünkü kayra döneminde, inayet döneminde yaşıyor olduğumuz için. Hamdolsun ki günah aracılığıyla ölüm girdi ama Rab Tanrı bizi günah ile baş başa bırakmadı. Günahtan kurtarıp sonsuz yaşamın sahibi olma imkanını önümüze koymuş oldu. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu kurtuluş aracılığıyla. Evet, Rabbimiz bugün de biliyorsunuz kutsal ruhu ve sözü aracılığıyla bunu yapmaya, yani kurtuluş işini devam ettirmeye devam ediyor. Hamdolsun. Yani Rabbimiz ve kurtarıcımız Rab Tanrı iş başındadır. Evet, Hava meyveye bakıyor ve ne görüyor? Meyveye baktığında ne görüyor? Meyvanın diyor, bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Bakın bu çok önemli bir ifade. Bakıyor ve sanki ilk kez görmüş gibi, belki onlarca kez gördü ama o meyveyi çekici olarak görmeye başlıyor. Çok ilginç. Ve ne oluyor? Meyveyi görür görmez sorgusuz ve sualsiz bir şekilde alıyor, yiyor. Görüyor ve yiyor. Şimdi bakın değerli kardeşler, bir anlık zevk. Bir anlık zevk ne yapıyor? Havanın günaha düşmesine neden oluyor. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Şimdi bakın burada Rab Tanrı'nın sevgisi ve güzelliği konusundaki bilgimizle, bakın altını önemli çiziyorum, Rab Tanrı'nın sevgisi ve güzelliği konusundaki bilgimizle, yani zevk ve arzularımızı denge içinde tutmamız gerektiği gerçeği önümüze konuyor burada. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşler. Rab Tanrı'nın bizden ne istediğini anlayıncaya kadar, Rabbin beklentisinin ne olduğunu bizler kavrayıncaya kadar, anlayıncaya kadar aslında karşılaştığımız o zevki, o bedensel arzuyu ertelemek, o zevke karşı, o arzuya karşı sırtımızı dönmek gerekiyor. Eğer Rab Tanrı'yı hoşnut etmek istiyorsak. Başka bir ifadeyle Rabbimizin iyiliğine, sevgisine tam anlamıyla güvenmek, bel bağlamak gerekiyor sevgili kardeşler. Çünkü zevk duyduğumuz şey, karşılaştığımız bir şeyden zevk duymaya başladığımızda o anlık zevk değerli kardeşler bizleri kötü bir durum içerisine girmemize neden olabilir. Bu yüzden kutsal söz bizi ne yapıyor? Petrus aracılığıyla uyarıyor. Ayık ve uyanık olun diyerek. Petrus'un ilk mektubunda 5. bölümün 8. ayetinde. Evet, tekrar 6. ayete bakalım. Şimdi bu 6. ayeti yeni antlaşmada yer alan bir olayla karşılaştırma yapmak istiyorum. Çok önemli olduğu için. Şimdi 6. ayet ne diyor? Ağacın güzel, meyvesini yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Bakın burada 3 önemli ifade var bana göre. Birincisi, ağacın güzel, meyvesini yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici. Güzel, uygun ve çekici. 3 önemli nokta var. Bakın bu 3 yaklaşım, iblisin 3 yaklaşım biçimini Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in çöldeki denenmesinde Matta 4. bölümde çok net bir şekilde görmek mümkün. Bakın, adım adım gideceğiz Ve bu üç noktayı net bir şekilde anlamış, kavramış olacağız sevgili kardeşler. Yani sınanma havanın Aden bahçesinde sınanmış olması ile Rabbimizin çölde sınanması üç yön olduğunu, üç yönlü olduğunu görebiliyor. Şimdi ne yapıyor? Bakın, önce şeytan İsa'nın bedensel isteklerine hitap ediyor. Değil mi? Üçüncü ayete baktığımız zaman, Matta 4. bölümün 3. ayetine baktığımız zaman orada bunu görüyoruz. Ne diyor? Söyle diyor, şeytan söyle diyor Rabbimize, şu taşlar ekmek olsun. Şimdi ne yapıyor? Zaten oruç tutuyor, aç, değil mi? Bedensel isteklerine yönelik olaraktan böyle bir ifade kullanıyor. Ama Rabbimizin verdiği yanıt gerçekten de harika. Yani söz ile yanıt veriyor. Demek ki bakın, burada iblis sözü kullanıyor. Demek ki sözü bilen biri. Ama Rabbimiz de söz ile ona karşılık veriyor. Değerli kardeşler, dördüncü ayette, Matta 4:4'te, değil mi? Ne diyor? İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar. Görebiliyor musunuz? Ancak söz, onun için söyledim zaten. Söz, sözü ne kadar bilirsek o oranda sağlıklı bir şekilde dik durmak mümkün hale gelir değerli kardeşler. Evet, İsa bu sözleri ne yaptı? Yasanın tekrarı 8. bölümden aldı, 3. ayeti kullandı. Ve sonra şeytan ne yapıyor? Bakın, İsa Mesih'i kutsal kente götürüyor, tapınağın tepesine çıkarıyor ve şöyle diyor. Eğer Tanrı'nın oğluysan, 5 ve 6. ayetlerde, Matta 4, 4. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Eğer Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at. Çünkü kitapta şöyle yazılmıştır. Melekler senin için buyruk verecek, seni elleri üzerinde taşıyacaklar, ayağın taşa çarpmasın diye. Bakın, şeytan ne yaptı? 91. mezmurun sözlerini aldı. Bakın, değerli kardeşler, o açıdan Rab Tanrı bizi uyarıyor, ayık ve uyanık olun diye. İblis öyle sıradan bir varlık değil. Gerçekten de kurnaz, sinsice yaklaşarak ve o uzman taktiklerle bizi kafa üstü getirme çabası içerisinde. Evet, ne yapıyor? Bakın, 91. mezmurdan bir ayet alıyor ve kullanıyor değerli kardeşler. Demek ki burada da İsa'nın sahip olduğu yetkilerine hitap ediyor. Ama Rabbimiz ne yapıyor? Yine kutsal kitaptan, yani yasanın tekrarı 6. bölümden bir ayet kullanıyor. 7. ayeti kullanıyor. Diyor ki, Tanrın Rabbi denemeyeceksin diye yazılmıştır. Evet. Ve bununla da bize harika bir mesaj vermiş oluyordu Rabbimiz. Tanrı'nın isteğini eğer önemsemeyip kendimizi yüceltmeye, öne çıkarmaya çalıştığımız zaman Tanrı'yı da sınamış oluruz değerli kardeşler. Rab Tanrı, İsa Mesih kendini aşağı atabilir miydi? Atabilirdi. Peki Tanrı onu tutabilir miydi? Bu güvenceyi veriyor zaten sözü aracılığıyla. Evet, tutabilirdi. Ama Rabbimiz bunu yapmakla Tanrı'yı sınamış olurdu sevgili kardeşler. Değil mi? Bu kadar açık, bu kadar net. Çünkü kutsal söz ne diyor, az önce okuduk? Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin. Evet, birçok kişi dünyasal arzuların, biliyorsunuz, insanın içsel varlığını, içsel dünyasını pek etkilemeyeceğini savunurlar. Ama emin olun, tam tersidir sevgili kardeşler. Dünyasal arzu ve istekler ne yapar? İçsel davranışları da etkilemekte, etkisi altına almaktadır. Nasıl yapıyor bunun? Birincisi, şiddetli arzular ne yapıyor? Bizim fiziksel arzularımızı, değil mi? Bedensel arzularımızı hoşnut ederek, bir şekilde okşayarak harekete geçiriyor ve zihinlerimizi etkisi altına alıyor değerli kardeşler. İkinci olaraktan görsel yönümüze, yani göze hitap ederek maddi şeylere karşı büyük bir istek uyandırıyor. Biz buna materyalizm diyoruz halk dilinde, ama öz Türkçe'de özdekçilik deniyor. Üçüncüsü de değerli kardeşler, sahip olduklarıyla övünme duygusunu harekete geçiriyor. Bakın, fiziksel arzular, yani bedensel arzular, iki maddi şeylere bağlılık, üç sahip olduklarınla övünme, yani gurur. Evet, burada işte tam üç yönlü sınanmayı görmek mümkün. Bedenin tutkuları, yani bedensel arzuların hareket geçmiş olmasının sonucu, bedenin tutkuları, gözün tutkuları, görüyorsun ve istiyorsun, değil mi? İstiyorsun, materyalizm diyoruz, özdekçilik. Ve üçüncüsü neydi? Yaşamın gösterişçiliği, yani sahip olduklarınla övünme. Yuhanna ilk mektubunda, değerli kardeşler, 2. bölüm 16. ayette bunu harika bir şekilde özetliyor, bakın. Harika bir şekilde değerli kardeşler onaylıyor. Diyor ki, dünyadaki şeylerin tümü, ve bunu açıyor Yuhanna. Bir diyor, bedenin tutkuları. İki diyor, gözün tutkuları. Üç, yaşamın gösterişçiliği. Ve bunun diyor, üçü de, bakın ne diyor, babadan değil, Tanrı'dan değil, dünyadandır. Bu kadar açık, bu kadar net. Değerli kardeşler, bakın, bedenin tutkusu, hava ne yaptı? Ağacın meyvesini yemek için uygun olduğunu gördü. Bu bedenim için iyidir dedi. Bedenin tutkusu. Peki, gözün tutkusu ne yapıyor? Hava meyvanın güzel olduğunu görüyor. Sanki daha önce görmemiş gibi. Sonra üçüncü olaraktan ne dedik? Yaşamın gösterişçiliği dedik, değil mi? Hava, bakın, bilgelik kazanmak için meyvanın çekici olduğunu gördü. Bakın, bu çekicilik gerçekten insanın yapısında çöreklenmiş. İnsan çekici olmak için, kendini göstermek için, daha etkili olmak için inanılmaz tutum ve davranışlar içerisine girebiliyor. İnanılmaz adımlar atabiliyor değerli kardeşler. Evet, şimdi tekrar odaklanalım. İlk mektuba, Yuhanna ilk mektubunun 2. bölümünde yer alan ayete, 16. ayete ne dedik? Dünyadaki şeylerin tümü, bedenin tutkuları, gözün tutkuları, yaşamın gösterişçiliği babadan değil, dünyadandır. İsa diyor ki, bedende işlenen bu günahlar hep diyor yürekten kaynaklanır. Bakın, bu çok önemli. Yani burada sıralamış olduğu dünyadaki şeylerin tümü, bedenin tutkuları, gözün tutkuları, yaşamın gösterişçiliği ne diyor? Bunların tümü yürekten kaynaklanıyor. Demek ki Adem ile Havva yüreklerinde bilgeliğe sahip olmak istediler mi? Evet, istediler. Ama Rab'den gelen bilgelik değildi onların istediği. Eğer yukarıdan, Tanrı'dan verilen bilgeliği istemiş olsalardı, ona karşı bir özlem duymuş olsalardı eğer, Rab Tanrı bunu kesinlikle ve kesinlikle verecekti. Zaten vermeye de hazırdı, ama onlar ne yaptılar? Bakın, çok önemli, Tanrı gibi olmak hevesiyle bilgelik istemişlerdi. Bu nedenle ne yapıyor? Yani Tanrı gibi olma arzusu içerisinde yasak olan meyveden yiyorlar ve sonrasında da 7. ayette okuyoruz. İkisinin de gözleri açılıyor. Çıplak olduklarını anlıyorlar. Bakın hep itaatsizliğin sonucu değerli kardeşler. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yapıyor. Ben bu ayeti, bu 7. ayeti çok önemsiyorum sevgili kardeşler. Çünkü ben bu ayete baktığım zaman bugünün insanını da bizleri de harika bir şekilde tarif etmekte, ifade etmekte. Burada tabii ki değerli kardeşler gözlerin açılmış olması onların gözlerinin kör olduğunu değil, ruhsal gözlerinin açılmış olduğunu ifade ediyordu. Yani buradaki körlük, bedensel körlük, fiziksel körlük kesinlikle değil. İlk kez vicdanlarının gözleri, içsel gözleri açılıyordu. Demek ki insan günaha düşmeden önce vicdan denen o olgu işler durumda değildi. Neden işler durumda değildi? Çünkü kötünün ne olduğunu daha henüz bilmiyorlardı sevgili kardeşler. Çünkü vicdan iyinin ne olduğunu, kötünün ne olduğunu önümüze koyan bir yargıç. Ama sen kötünün ne olduğunu bilmiyorsan o zaman o olgunun işler durumda olmadığı gerçeği ortaya çıkmış oluyor sevgili kardeşler. Yani bu insanlar Adem ile Havva iyi ile kötü arasında ayrım yapamaz durumdaydılar. Kötü nedir bilmemiş oldukları için. Tanrı gibi kutsal yaratılmışlardı çünkü. Şeytan ne yapıyor? Bakın sadece yalanla yetinse anlarım. Ama ne yapıyor? Yalanı süslüyor, püslüyor. Günümüzde olduğu gibi öyle bir duruma getiriyor ki, çekici duruma getiriyor ki sen o çekicilik karşısında düşmen mümkün hale geliyor sevgili kardeşim. Ne yapıyor? Nasıl yapıyor bunu? İyilik ve kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksın diyor. Bakın bu muhteşem bir şey. Yani ben size geliyorum diyorum ki sevgili kardeşim bak sen eğer sen şunu ya da bunu ya da şunu yaparsan şu kişi ya da bu kişi gibi zengin olacaksın. Ne oluyor? İster istemez adamın içinde bir istek uyanıyor öyle değil mi? Aynı şekilde. Bakın tropikal ülkelerde böyle sineklerle böceklerle beslenen hayvanlar var. Pardon, bitkiler var, pardon. Bu bitkilerin çok önemli özelliği acıktıklarında kendilerine has, hoş bir koku salıyorlar ki hiçbir böcek, sinek buna dayanamıyor. O salmış oldukları koku sayesinde böcekler yapraklara konuyor, sinekler gelip yapraklara konduğunda yapraklar kapanıp ve ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Aynı burada da bunu görüyoruz. Öyle bir çekici hale getiriyor ki sadece yalanı sunmuyor, aynı zamanda da süslüyor, püslüyor, önümüze bir güzel bir şey koyuyor. Ne diyor? Diyor ki Tanrı gibi olacaksın. Yersen sen bunu Tanrı gibi olacaksın. Bu müthiş müthiş bir şey sevgili kardeşler. Demek ki Adem ile Havva ilk kez değerli kardeşler masumiyetlerini kaybederek günah gerçeğiyle yüz yüze geldiler. Gerçekten de mutlulukları için bu bilgiye ulaşmaları hiç ama hiç gerekmiyordu. Günahın getirmiş olduğu bu acı sonu bilmektense Tanrı'ya itaat ederek sahip oldukları bilgide gelişmeleri, büyümeleri, olgunluğa doğru giden yolda ilerlemeleri gerekiyordu. Her ikisi de çıplaktılar. Ama ikinci bölümün 25. ayetinde okuduğumuz kadarıyla, değil mi? Yaratılış 2:25'te ne diyor? Utanç duymuyorlardı. Orada öyle okumuştuk ikinci bölümün 25. ayetinde. Çıplaktılar. O insanlar çıplaktı. Ama utanç nedir bilmiyorlardı. Çünkü günah ile lekelenmemiş oldukları için. Bir çocuk gibi masumdular ve günahın sonucu, evet, insanda var olan vicdan mekanizması ilk kez ne yapıyor? Harekete geçiyor. Ve bunun sonucunda da çıplaklıklarını ilk kez fark ediyorlar. Demek ki kötünün bilinci olmadan vicdan devreye giremezdi. Tanrı sözünden anladığımız kadarıyla değerli kardeşler, vicdan iyilik ve kötülüğün iyilik ya da kötülük olduğunu onaylayan ya da açıklayan, gösteren içsel bir yargıç olduğunu söyleyebiliriz. Romalılar mektubunda 2. bölüm 15. ayette haberci Paulos bunu harika bir şekilde önümüze koyuyor. Diyor ki vicdanları diyor onlarla birlikte tanıklık eder. Birbirleriyle çelişen düşünceleri ise diyor ya onları suçlar ya da savunur diyor. Demek ki vicdan dediğimiz olgu suçlayan ya da savunan bir yargıç durumunda. Demek ki bizler yanlış yaptığımızda içimdeki bir ses bana yanlış yaptığımı söylüyor. Bunu mutlaka sizler de yaşadınız. Ve o ifadeyi de toplum kullanır. İçimdeki ses bana yapma diyor. Bu nedir? İşte vicdanının, sahip olduğun vicdanının sesidir sevgili kardeşim. Bakın Amerikalı yerliler bunu harika bir şekilde bize açıklıyor. Vicdanı açıklarken diyor ki kalpte olan okun ucu gibidir. Yani vicdan okun ucu gibi düşün. Uç kısmı gibi. Sen yanlış bir şey yaptığında o batmaya başlıyor. Ama sen devam ettiğinde o batıyor, batıyor, daha da batıyor. Ama öyle bir noktaya geliyor ki eğer sen bu acıyı hissetmez, yanlışlığını görmez, geri dönmezsen, bir tövbe söz konusu olmazsa ne oluyor biliyor musunuz? Bata bata daha da derinlere gidiyor ve sen artık onu hissedemez hale geliyorsun sevgili kardeşler. Yani duyarsızlaşıyorsun etkisini kaybetmiş olduğu için değerli kardeşler. Ve acıyı duymamaya başlıyorsun. Gerçekten de çevremizde böyle kişilerin olduğuna hepimiz tanık olmuşuzdur mutlaka. Deriz ki ya bu insan nasıl oluyor da defalarca hep aynı hatayı yapıyor. Çünkü hatasını görmüyor. İzin vermiş olduğu için artık alışıyor. Alışkanlık hale geliyor ve o vicdan duyarsızlaşıyor sevgili kardeşim. Ve kutsal kitap haberci Pavlos'un Timoteus'a yazdığı ilk mektupta harika bir şekilde bunu açıklıyor bize. 4. bölüm 2. ayette diyor ki özü sözü biri olmayan vicdanları dağlanmış kişilerdir. Yani vicdanı dağlanmış kişiler. Dağlanmış demek duyarsızlaşmış. Artık hissetmiyorsun. Kendini hata yaptığında, kendini düzeltmeyip günaha devam ettiğinde okun ucu batmaya devam eder ve bir süre sonra da duyarsız hale gelirsin. Yani vicdan artık sertleşir. Hiçbir şey yokmuş gibi günaha devam edersin. Günaha karşı duyarsız olan bu kişileri, bakın İbranlar mektubu 10. bölüm 22. ayette harika bir ifade kullanıyor. Bu duyarsız olan kişiler için, vicdanı dağlanmış kişiler için, o duyarsız insanlar için diyor ki kötü vicdan diyor. Kötü vicdan. Biz vicdansız diyoruz değil mi? Aslında vicdansız deyince onun vicdanı yok anlamında değil. Vicdansız demek duyarsız. Duyarsızlaşmış artık. Hissetmiyor sevgili kardeşim. Ve bunu da Kutsal Kitap Yeremia peygamber aracılığıyla bu duyarsız insanları harika bir şekilde önümüze koyuyor. Diyor ki harika bir ifadeyle hem 6. bölüm Yeremia peygamber Yeremia kitabı 6. bölüm 15. ayet ve 8. bölüm 12. ayetlerde diyor ki yaptıkları iğrençliklerden utandılar mı diyor Tanrı Yeremia'ya. Hayır. Ne utanması diyor. Kızarıp bozarmanın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Ya bu insanlar böyle duruma nasıl geldiler? Görmezlikten gelmiş oldukları için. Bir insan günahını görmez, suçunu kabul etmez. Eğer geriye dönmezse işte sonuç bu. Duyarsızlık, vurdum duymazlık. Hani biz halk dilinde ne kadar da pişkin insan ya deriz değil mi? Hiçbir şey olmamış gibi davranma, davranış eğilimi. Gözleri açıldı. Ruhsal gözleri, içsel gözleri açıldı. Evet, vicdanları devreye girdi ve çıplak olduklarını anladılar. Bakın ne yaptılar. İncir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Şimdi bu davranışlarıyla neyi ortaya koymuş oldular değerli kardeşler? Günaha karşı insanın tepkisi. Demek ki baktığımız zaman incir yaprakları bizim aslında kendi gücümüzle suçumuzu, yanlışlığımızı örtme çabasını açıklıyor sevgili kardeşler. Yani başka bir ifadeyle incir yaprakları insanın günahlarını kendi dini işleriyle, sergilemiş oldukları eylemlerle örtmeye kalkışmasıdır. Ve bugün gerçekten de ta baştan beri bugün insan günahını, suçunu hep örtme çabası içerisindedir sevgili kardeşim. Adem'le Hava suç işledik, günah işledik, bizi bağışlama, bağışla, bizi bağışla demek yerine kendi çabalarıyla çözüm getirmeye çalıştılar. Utançlarını örtmeye çalıştılar. İncir yapraklarıyla bir elbise dikerek. Yaşamını gözden geçirdiğin zaman sevgili kardeşim bunun doğru olduğunu mutlaka göreceksin. Kaç kez günahını, utancını örtmeye çalıştın değerli kardeşim. Ama unutma ki Tanrı'dan hiçbir şey gizlenemez. İnsan her zaman günahını örtbas etme çabası içerisindeydi. Bakın nasıl yapar bunu değerli kardeşler? Dini vecibelerle, yani yerine getirilmesi gereken ödevlerle yapmaya çalışır. Bir örtü olarak. Yani kişi günahıyla yüz yüze geldiği zaman, vicdanı sızlamış olduğu için, vicdan devreye girmiş olduğu için ya camiye, ya kiliseye, ya da ait olduğu dinin tapınağına koşar, orada bir şeyler bulur, günahını örtmeye çalışır. O zaman size sormak isterim tüm içtenlikle. Bunu sen kendi yaşamında tecrübe ettin mi? Ben çok ettim, emin olun. bir daha pis ortamlara girmeyeceğime defalarca söz verip abdest alıp çok kez camiye gittiğimi hatırlıyorum. Bazen de yanlış bir şey yaptığımda ve bunun sonucunda vicdanım rahatsız olduğunda, ki bunu yapıyorum hala, odama çıkıyorum, dizüstü çöküyorum ve gözyaşı dökerek dua ettiğimi asla ve asla unutmam. Bakın, Rab Tanrı'nın bizden beklentisi tam budur sevgili kardeşler. Emin olun, tam budur. Günahlı olduğumuzu görüp, kabul edip, günahımızı açıkça Rab Tanrı'nın önünde tövbe etmek. Tıpkı kaybolan oğul anlatımında olduğu gibi. O önce günahını kabul etti. Yani aklı başına geldikten sonra yaptığı yanlışlığı gördü ve baba ocağına geri döndü ve onun önünde günahını açıkça itiraf etti sevgili kardeşler. Eğer imanlı olmadığını söylüyorsan, ki bunu yapabilmek için iman etmek gerekiyor. Yani kurtuluşu, çarmıhta gerçekleşmiş olan kurtuluşu almadıkça bu geri dönme zaten mümkün değil. Öbür insanlar nasıl yapıyorsa onlar yapıyor. Ben de yapıyorum canım diyerek yola devam edersin. Ama bunun yanlış olduğunu, doğru olmadığını anlayabilmek için önce yeniden doğmak, yukarıdan, Tanrı'dan doğmak gerekiyor sevgili kardeşim. Emin olun, şeytanın amacı bizi Tanrı'nın kucağından koparmak, kendine bağlamaktır. Adem bahçesinde şeytan Havva'nın dikkatini ne yapıyor? İyi ve kötüyü bilme ağacına çekiyor. Havva fırsat vermiş olduğu için, yani gereksiz, boş bir tartışma içerisine girmiş olduğu için ne oluyor? Tıpkı saf yüreğe günahı bırakıyor. O arzuyu bırakıyor iblis. Yani bizler biliyorsunuz, yoğurt yaparken nasıl yoğurt yapılıyor? Sütü kaynattıktan sonra o saf sütün içerisine bir kaşık yoğurt koyuyoruz değil mi? Sonra onu karıştırıyoruz. Şimdi yoğurt o saf sütün içerisine konduğu zaman ne oluyor? O süt, saf süt yoğurda doğru, yoğurt olmaya doğru giden bir süreç içerisine giriyor. Ona artık süt yapabilir misin? Hayır. Hayır. Artık o orijinal süt, o saf süt bozulup, mayalanıp yoğurt olmuştur. Bu kadar açık, bu kadar net. İşte iblis de aynı şekilde, bizler dışarıdan bir kaşık yoğurt süte koyduğumuz gibi, o da dışarıdan gelerek ne yapar? İçeriye yavaş yavaş sinsi bir şekilde içeriye girer ve bizim kafa üstü gelmemize neden olur. Bakın, dikkat edersiniz, İsa Mesih her zaman insanın içinden sözler etti. Çünkü Rabbimiz iç mimar sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitap o kadar güzel söylüyor ki, Markos 7. bölümün 21, 22 ve 23. ayetlerde kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır diyor. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir. Demek ki insanı kirleten, 20. ayete bakarsanız Markos 7:20'ye insanı kirleten diyor, insanın içinden çıkandır. Ve demek ki kirli eller bizi kirletmiyor. Bizi kirleten günahtır sevgili kardeşler. O açıdan Rabbimiz de işte o içten kirli olan ferisilere ne dediler? Dıştan boyalı mezar duvarları. Yani başa baktığın zaman ah ne kadar da çekici, ne kadar da harika insanlar diye düşünüyoruz. Tanrı'ya ne kadar yakın insanlar diye düşünüyoruz ama dıştan boyalı mezar duvarları. Mezar öyle değil mi? Baktığın zaman çekici ama 2,5 metre, 2 metre aşağısı leş gibi kokuyor. Dıştan dindar ama içleri kokmuş. Şu düşünceyle sizleri baş başa bırakmak istiyorum. içteki temizlik gerçekleşmişse eğer, yani içte temizsek, dıştaki temizlik yapmacık olmayacaktır. Yani dıştan boyalı mezar duvarları görünümünden uzak olacaktır. Bunun da sırrı nedir? Bunun da sırrını haberci Pavlos'un Timoteos'a yazmış olduğu mektupta, ikinci mektupta karşımıza çıkıyor. İkinci bölüm 22. ayette. Gençlik arzularından temiz yürekle Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin diyor, ardından koş. Tabii ki gençlik arzularından derken sadece bedensel arzulardan, gençlik arzularından değil, senin Tanrı'yla ilişkini bozacak ne varsa her türlü arzulardan uzak durmak gerektiği gerçeğini önümüze koyuyor haberci Pavlos. O zaman tam bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Neyin ardından koşuyorsun? Bize söylenen iman, sevgi, esenlik ve doğruluk ardından koşmak. Yani tam bir güvenle sevgili kardeşim, dürüst ve adil bir şekilde Rab ile uyum içinde kalarak yola devam etmek. Benim için, sizler için arzum da bu yönde değerli kardeşler. İman ve sevgiye bağlı kalarak Rabbin sözü ışığında ve onda sahip olduğunuz esenlikle yola devam etmenizdir. Amen.